Ustam ve Ben, Elif Şafak, 9. Ayrım. Goa Limanı. Kurşuni semada beliren bulutlar günlerdir dört gözle bekledikleri rüzgarı getirmişti beraberinde. Demir alınmış, yelkenler açılmıştı. Adet olduğu üzere eski püskü bir şal var suya atılmıştı, bahtları açık olsun diye. Kuru yaprak renginde işlemeli bir ceket giymişti Guram. Paçavralar içindeki Cihan'ın yanında bir mihrace gibi parlıyordu. Kaşlarını çatarak konuştu çocukla. Basıp gitsen iyi olur. Sana ihtiyacımız kalmadı. Gemi kalkana kadar şuradan şuraya gitmem. Seni serseri dedi Gurap. Cihan onu itiverdi. Gafil avlanan Gurap yere devrildi, ceketi kirlendi. Ayağa kalkıp hınçla homurdandı. Gebertirim ulan seni. Ne var ki kendini müdafaa etmesini biliyordu Cihan. Yumruklardan nasıl kaçılacağı konusunda idmanlıydı. Ne de olsa az dayak yememişti amcasından. Adam da bu arada kenarda durmuş, eğlenerek onları seyrediyordu. Hem yaşça hem boyca büyük olan Gurap istese Cihan'ı bir güzel hırpalardı ama yapmadı. Zira oğlanın gözlerindeki deliliği görmüştü. Kendisi için alelade bir fildi çota. Ama Cihan için eşi benzeri yoktu. Tek dostu süt kardeşiydi. Allah belanı versin dedi Gurap ama çoktan vazgeçmişti kavga etmekten. Hala titreyen Cihan çotanın yanına gitti. Bahtın açık olsun. Ben buradan dönüyorum gayrı. Zincire vurulmuş fil hortumunu savurdu. Meraklanma, bir şeycik olmaz. Sultan seni çok sevecek. Bunları söyledikten sonra gözyaşlarını silip yürüdü oğlan. Uzağa gidemedi. Bir duvarın arkasına saklanıp seyretmeye karar verdi. Bir vakit sonra Gurap geri döndü, ceketini temizlemişti. Rakibini def ettiğinden emin bir edayla konuştu. Hey koca mahluk, kaldık mı baş başa? Sözümü dinlemezsen seni aç bırakırım. Mum gibi duracaksın karşımda, duydun mu? Fazla şımartmışlar seni. Ben o salak oğlana benzemem. Vakti gelince Gurap file yürümesini emretti ama lafını dinleyen olmadı. Değneğiyle vurdu hayvana. Çota gene de kılını kıpırdatmayınca Gurap başladı onu dövmeye. Saklandığı yerde dehşet içinde izliyordu Cihan. Anladı ki süt kardeşini bu Nemrut'un eline bırakırsa İstanbul'a sağ salim varamayabilirdi hayvancağız. Halasiler, Halasi çok eski zamanlarda limanlarda çalışan Hindistan'dan çoğunlukla Müslüman olan işçiler. Her şeyi yüklemişti gemiye. İskelede çota ve kafesi dışında bir şey kalmamıştı. Gurab'ın seslenmesiyle zuhur eden dört adam filin karnına ipler bağladılar. Bundan haz etmeyen hayvan böğürdü, humurdandı. Daha 2 yaşına henüz basmıştı ama kuvvetliydi. 4 adam oldu 10 adam. Kimi arkadan iterken kimi önden çekiyordu. Fili içine tıkar tıkmaz kafesin kapısını kapatıp sürgülediler. Çota arkasını döndü, kapana kısıldığını anlamanın ıstırabı vardı gözlerinde. Tepesinden zincirlerle bağlanan kafes bir bocurgat vasıtasıyla kaldırıldı. Bir anda kendini havada bulan hayvan etrafa bakındı. Tüm sülalesinin dertsiz tasasız dolaştığı ormanlara, sisli vadilere doğru. İşte tam o lahzada bir şey oldu, Cihan'ın dikkatini çekti. Az ileride yerde bir sandık duruyordu. Bazı tahtaları kalkmış olduğundan muhtevası görülüyordu. Kutu kutu baharat vardı içinde. Bunu da gemiye taşıyacaklardı nihayetinde. Bir sandığa baktı Cihan, bir de beyaz file. Hayatımızın bir haritası varsa şayet yollarda değil, yol ayrımlarında çizilmekte. İki şey arasında tercih yaptığımız o kısa, kısacık anlarda. Göz açıp kapayana kadar değişir kaderimiz tez bir kararla. Kimsenin bakmadığına emin olunca sandığın içine süzülüverdi Cihan. Bir taş gibi kıpırtısız durup bekledi. Amcasının onu köşe bucak arayacağını düşünüp keyifle gülümsedi. Bir müddet sonra bir sarsıntı hissetti. Hamallar sandığı sırtlamıştı. Ne yazık ki kabaca. Bu vaziyette taşındıktan sonra birdenbire havalandığını hissetti ve hızla yere indi. Çenesinin tahtaları o kadar sert çaptı ki az kalsın dili kopuyordu. Damağında kan tadı, derin bir soluk aldı. Paldır küldür de olsa gemiye binmişti. Kendini ambarın bulunduğu Karak'ın, Karak 16. yüzyılda Doğu Hindistan seferlerinde kullanılan Portekiz ticaret gemisi. İsmi batmayan güneşti. Dört direkliydi. Önde bir cıvadrası ve büyükçe bir başkasarı vardı. Güneşten kararmış bir gemicinin karga yuvasında oturduğu orta direğin üzerinde rüzgarın keyfine göre takılıp çıkarılabilen yelkenler taşıyordu. 52 gemici ve birkaç papaz, sefir, tüccar ve seyyahlardan oluşan bir düzine yolcusu vardı. Cihan gündüz gözüyle ortalıkta dolaşamazdı. Güverte döşemelerinden süzülen ışık huzmeleri azalır azalmaz dışarı çıkıp fili aramaya koyuldu. Karanlık ve rutubetli ambarın bir kuytusunda buldu onu. Kurap ortalarda yoktu. Çocuğu fark edince tatlı bir sevinç sesi çıkardı Çot'a. "Selam kardeşim," dedi Cihan. Hayvanın yanına çöktü. Onu sağ salim İstanbul'a götürüp saraya yerleştireceğini, ardından Hindistan'a kız kardeşlerine döneceğini anlattı. Dinledi Çot'a, kulaklarını kocaman açarak. Ertesi sabah midesi kazınan Cihan bir papazdan yalvar yakar su ve kuru ekmek edindi. Dönüşte Çota'yı ziyaret etti. Hayvan yine yalnızdı. Kurabın ambarda kalmaya niyeti yoktu anlaşılan. Cesaret bulan Cihan Çota ile daha çok vakit geçirmeye başladı. Ta ki yakalanana değin. "Sen," diye gürledi aşina bir ses. Cihan arkasını dönünce çatık kaşlı kurabı buldu karşısında. "Allah seni kahretsin. Ne arıyorsun lan burada? Bela gibi yapıştın. Ya sen ne demeye yoksun? Ne vakit gelsem Çota tek başına." "Geberesice, sana ne be? Sultanın fili, senin değil ki." Birbirlerine bağırmaya başladılar. Gürültüye koşan gemiciler ikisini de enselerinden tutup kaptana götürdüler. Afyon'a meyyal, dişlerinin yarısı kararmış, yarısı dökülmüş bir adamdı kaptan. "Bir fil, iki terbiyeci," dedi. "Demek biriniz fazlasınız." "Vezir beni görevlendirdi," dedi Gurap gururla. "Hem o daha velet. Yaşım küçük ama hiç değilse file bakıyorum. Onun umurunda bile değil," diye kendini savundu Cihan. "Kesin sesinizi," diye gürledi kaptan. "Kim kalacak, kim gidecek ben söylerim." Ama unuttu. Günler geçti, kaptandan ses çıkmadı. Birbirlerine rastlamamaya gayret ederek filin yanında nöbetleşe bekledi düşman filbazlar. Tuzlu et ve peksimet yemekten gına geldi Cihan'a. Ambarda tıkılı kalan Çota günden güne eriyordu, mum gibi. Gemicilerin batıl itikatları çoktu. Uğursuzluk getirir diye bazı lafları ağza almıyor, alanında oracakta pataklıyorlardı. Batmak diyemezdim mesela, ya da kaza, felaket veya kayalar. Fırtına ortasında bile fırtına kelimesini sarf edemezsin. Deniz kızlarının ezgisini duyan sol omzunun üstünden arkaya doğru bir çimdik tuz atmalıydı. Zira şeytandı seslenen. Mürettebatın habire tekrarladığı adetler vardı. Ne vakit beğenmedikleri bir şey görseler ayaklarının dibine tükürürlerdi. Gece vakti ıslık çalan köteyi hak etmiş sayılırdı. Bazı şeylerden haz etmiyorlardı. Ters dönmüş bir kova, dolaşmış bir halat, eğilmiş bir çivi ya da gemide hamile kadın bulunması. Sıçanları seviyorlardı ne tuhaf. Bu kemirgenlerin batan gemide durmadığı bilindiğinden varlıkları her şeyin yolunda olduğuna dair bir teminattı. Fakat direklerden birine bir karga konsa hemen kovalıyorlardı. Gemicilerden biri yola çıkmadan evvel bir kahine gidip yol için üç elverişli rüzgar satın aldığını anlattı Cihan'a. Daha fazla kalmak istemişti ama elindeki gümüş baburi bu kadarına kâfi gelmişti. Derken bir ikinti vakti sıçanlar ortadan kayboldu. Semanın masum mavisi siyaha boyandı ve ardından katiyen yüksek sesle söylenmemesi gereken şey başladı. Bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyordu, deniz öfkeyle kabardı. Her dalga bir öncekinden yüksek, gemi rotasız ve çelimsiz bir ceviz kabuğuydu. Sular güverteye doluyordu, denizciler kova kova boşalttıkça deniz misliyle geri koyuyordu. Tufanlarda kullanılan yedek yelkenler açılmadı. Esas felaket dümenin kırılmasıyla yaşandı. Dünyanın sonu geldi diye düşündü Cihan. Bilmiyordu ki hakikaten öyleydi ama sadece fil ve kendisi için. Fırtınanın ikinci günü bir bölük gemici ambara indi. Suratlarındaki ifadelere bakar bakmaz kanı dondu Cihan'ın. "Mahluk gitmeli," dedi bir tanesi. "Hiç almamalıydık gemiye," diye lafa karıştı arkadaşı. "Beyaz fil olur mu hiç? Belli ki iblisin uşağı, Nemrut, lanet hayvan." "Ne yani, biz mi sebep olduk fırtı?"
o kelimeyi anmamızı gerektiğini hatırlayıp bocaladı. Ümitsizce Grab'a döndü. Ne olur bir şey söyle. Grab omzunu silkti. Benim film mi sanki? Git kaptanla konuş. Merdivenlerden yukarı ok gibi fırladı Cihan. Güverte mahşer yeri gibiydi. Mürettebat habire koşuşturuyor, her taraftan sel gibi sular geliyordu. Sırılsıklan vaziyette ve denize savrulmamak için parmaklıklara tutunarak zar zor ilerledi oğlan. Nihayet sağ sola emirler yağdıran kaptanı buldu. Kaptan, yetiş, fili öldürecekler. Salak diye bağırdı kaptan, oğlanı kolundan iterek. Biz can derdindeyiz, sen hayvan derdinde. Yıkıl karşımdan. O zaman anladı ki Cihan, adamın her şeyden haberi vardı. Hatta belli ki denizcilere ambara inmelerini o söylemişti. Kimi kime şikayet ediyordu? Kimse gemide beyaz fil istemiyor, haksız değiller dedi kaptan. Peki ne olacak diye sordu Cihan. Suya atıyoruz. Ne? Bağırma ulan, sen kalıyorsun dedi kaptan. Mahluk gidiyor sadece. Olmaz. Çotayı yalnız bırakamam. Boğulur hayvan. Yüzer, dert etme. Bu havada mı? Bu halde mi diye haykırdı Cihan ağlamaklı. Bir ümit ışığı belirdi zihninde. Osmanlı sarayına ait bu fil, koskoca Sultan Süleyman hediyesine ne yaptığınızı işitince sizi sağ koyar mı? Yolda başına bir iş geldi deriz, buluruz bir mazeret dedi kaptan. Denizin gazabındansa sultaninki yeğdir evlat. Cihan titremeye başladı. Gemide beyaz fil uğursuzluksa öldürmek daha beter uğursuzluk değil mi? Korkmuyor musunuz çarpılmaktan? Bıyığını çekiştirdi kaptan. Kayık veririm. Yakında bir ada var. Oraya varmaya bakın, kurtulursunuz. Bir filika indirildi suya. İki filbaz fal taşı gibi açılmış gözlerle baktılar. Atlayın dedi kaptan. Bana ne ya, fille alakam yok dedi Grab. Benim değil ya. Hala kaptan oğlana döndü. Peki sen, senin de gitmen şart değil. Bir kez daha kaderini değiştiren bir tercih yapıyordu Cihan. Tek kelime söylemeden bindi filikaya. Rüzgar şiddetlendi, korkunç bir dalga güverteye çarpıp yağmur oldu, yağdı üzerlerine. Hazreti Süleyman efsanesi gibi dedi kaptan. Hani iki kadın bir bebeği paylaşamaz? Yalancı ana der ki böl o zaman ikiye, hakiki ana kıyamaz evladına ya. Şimdi anlaşıldı hanginiz sahtekar, hanginiz hakiki filbazmış. Neye yarar? Cihan hayatında hiç bu kadar korkmamıştı. Kafesinden çıkartılıp güverteye getirilen çota delirmiş gibiydi. Ayakları ıslak tahtalar üzerinde sabun gibi kayıyordu. Birkaç denemeden sonra hayvanı suya itiverdiler. Dehşetengiz bir çığlıkla düştü aşağıya. Deniz karanlık ağzını açarak yutuverdi koca fili bir lokmada. Cihan burada son verdi sözlerine. Dili damağına yapışmıştı. Mihrimah kocaman açılmış gözlerle bakıyordu. Peki nasıl kurtuldunuz? Karaya vurduk, bir adaya çıktık, oradan bir gemi aldı bizi. İsmi Gulyabani. Mihrimah gülümsedi. Bari onlar file iyi davrandı mı? Keşke. Öldürüyorlardı zavallıya az kalsın. Yolda salgın çıktı. Biri dedi ki fil eti iyidir. Kıtır kıtır kesecekti denizciler çotayı. Kaptan Gerrit diye gavur bir reis vardı, o kurtardı. Sonrası malum, geldik buraya. Demek bitti dedi Mihrimah. Bin gün anlatsan bin gün dinlerdim halbuki. Hoşuma gidiyordu sen konuşurken hayaller kurmak. Cihan birden kendini berbat hissetti. Aptallık etmişti. Ne demeye bitirmişti ki hikayeyi? Ya şimdi giderse prenses, gider ve bir daha gelmezse paniğe kapıldı. Tam anlatmaya devam etmenin bir yolunu arıyordu ki Hesna Hatun'dan gelen sesle irkildiler. Kadın aniden iki büklüm olmuştu, astım nöbeti tutmuştu. Nefes alamıyordu, kıpkırmızı kesildi, boyun damarları patlayacak gibi şişti. Hırıltılar yükseliyordu göğsünden. Prenses ve filbaz birer koluna girip ağaç dibine oturttular. Mihrimah dadısının kuşağından sallanan ipek keseyi açtı ve hemen burnuna tuttu. Keskin bir ot kokusu yükseldi. Demek ki Mihrimah'ın saçlarından gelen raiha buymuş diye düşündü Cihan. Hesna Hatun'un kesesinden bulaşan koku. İçindeki bitkiler şifalı olmalıydı ki derin derin soludu kadın. Nihayet nefes alışverişi yavaşladı, rengi açıldı. Nasıl oldun dada dedi Mihrimah. Daha iyiyim dedi kadın genç kıza gülümseyerek. Sultanımın eli şifalı geldi. Hadi gidelim dedi Mihrimah kaygıyla. Yoruldun. Gidelim Melik Sultanım. Adeti olduğu üzere prenses sevecen bir sesle veda etti beyaz file. Allah'a emanet ol mahluk. Ne badireler atlatmışsın. Acıdım sana. Bir dahaki gelişimde söz harika bir tatlı getiriyorum. Tam gidiyordu ki durdu, hafifçe yan döndü. İlk defa Cihan'a hitap etti ayrılırken. İyi ki yalnız bırakmamışsın fili, sümbülü olan. Sevinemedi bile Cihan. Ne sevinmeye vakit vardı, ne yeni hikayeler uydurmaya. Bir kez daha seyretmek düştü bahtına. Hem yanında kalsın istediği insanın gidişini. Hey, Filbaz, hangi cehennemdesin? Cihan ahırdan koşarak çıktığında karşısında karanfil Kamila'yı buldu. Neredeydin diye sordu, temizlik yapıyordum. Git hazırlan. Şeyhülislam Efendi'nin mahluka ihtiyacı var. Ne? Niçin? Karanfil ağa fırladığı gibi çocuğa bir tokat attı. Ne haddine ulan sormak? Sana ne emrediliyorsa onu yap. Konuşma fazla. Cihan öteki terbiyecilerin yardımıyla mahfeyi çotanın sırtına taktı. Hazır olduklarında kapı ağası tepeden tırnağa süzdü. Hem fili hem filbazı. Haydi gidin. Sangram yolu gösterecek. Bir zındığın mahkemesi var. Anlaşıldı mı? Evet efendim dedi Cihan ama ne olup bittiğine dair en ufak bir fikri yoktu. Şehirde çiseleyen yağmurun altında telaşlı bir cuma sabahı yaşanıyordu. Cihan ile Sangram mahfenin içine yerleştiler ve bu vaziyette yokuşlar, sokaklar boyu ilerlediler. Kapı ağasının anlatmadığını arkadaşının ağzından kopardı Cihan. Vazifeleri Şeyhüslam'ı evinden alıp bir meydana götürmekti. Orada bir mülhidin davası görülecekti. Sultanın, filini Şeyhülislam'ın emrine vermesi ulemanın yanında olduğu anlamına geliyordu. Mahkemeye şahsen katılmaması ise dini meselelerle arasına mesafe koymak istediğini gösteriyordu. Haliç civarındaki bir mezarlığın yanından geçtiler. Beyaz fil aniden durdu. Havaya kaldı hortumunu, bir ses duymuş gibi bekledi. Cihan komut üstüne komut verse de hayvan bir müddet kıpırdamadı. Bu mahluklar ölecekleri yeri seçermiş dedi Sangram. Bu da galiba burayı beğendi. Baksana. Cihan ürperdi bu lafı duyunca. Çota daha yavru o nasıl yakırtı? Canım kızma öyle derler dedi Sangram. Neyse ki o anda beyaz fil tekrar yürümeye başladı ve konu kapandı kendiliğinden. Şeyhülislam'ın kız taşı civarındaki konağına vardıklarında öğlen olmamıştı. Duvarlarında oymalı güvercinlikler olan büyükçe bir konaktı. Cihan mekanı ilgiyle inceledi. İkinci kattaki pencerelerin kuzeye baktığını ve bazılarına renkli camlar takıldığını fark etti. Bunun bir hata olduğunu düşündü. Çünkü bu şekilde güneş ışığından yeterince faydalanamıyorlardı. Bir yerden bir tirşe aşırabilse burayı sil baştan çizmek isterdi. Kafasına göre. Bu arada ev ahalisi daha evvel böyle yaratıp görmedikleri için perdelerin arkasından fili gözetlemekteydi. Zevceler, çocuklar ve cariyeler. Onların korkulu bakışları altında Cihan evin efendisini selamladı. Bir merdiven ve bir düzine hizmetkarın yardımıyla mahfenin içine yerleşti ihtiyar adam. Cihan da çotanın ensesine oturdu, Sangram yürüyecekti. Buradan düşen oldu mu hiç diye seslendi Şeyhülislam yola çıkınca. Çelebim sizi temin ederim öyle bir şey hiç olmadı. İnşallah ilk ben olmam. Sokaklar boyunca ağır ağır ilerlediler. Şeyhülislam'ın mümkün mertebe çok kişiye görünmek istediği izlenimine kapıldı Cihan. Sultan Süleyman'ın filine binmek her gün kısmet olmazdı ne de olsa. Nihayet kalabalığın bekleştiği meydana vardılar. İnsanlar onları coşkuyla karşıladı. El sallayanlar mı ararsın, barışanlar mı? Gerçi çotayı mı yoksa Şeyhülislam mı daha fazla coşkuyla selamladıklarını anlamak kolay değildi. Öylesine tezahürat vardı beyaz file. Bir heyecan havası esiyordu. Bir beklenti vardı herkeste. Günlerce hakkında konuşacakları, eşe dosta ballandıra ballandıra anlatacakları bir mahkemeye tanıklık edecekti ahali. Sabırsızlanıyorlardı. 9. ayrımın sonu sayfa 88, devamı 10. ayrımda.